Ayrım 4.
Tanrı'ya dua ettiğim onca yıl yalnızca bir kez karşılık vermişti dualarıma. 5 ya da 6 yaşlarımdaydım. Annem beni döverken evin bir duvarından diğerine çarpıyordu. O gece yatmadan önce diz çöküp Tanrı'ya dua ettim. Beni dövemeyecek kadar hastalanması istedim. O kadar konsantre oldum ve o kadar yalvardım ki Tanrı'ya, yattığımda başım ağrıyordu. Ertesi sabah annemin hasta olduğunu gördüğümde çok şaşırdım. Bütün gün hiç kıpırdamadan yattı. Babam işte olduğu için kardeşlerimle birlikte biz baktık ona bütün gün. Yıllarla birlikte dayaklar da artınca annemin yaşını ve ne zaman öleceğini hesaplamaya başladım. Cehenneme gideceği günü iple çekiyordum. Ancak o zaman ondan kurtulabilecektim. Babamdan da nefret ediyordum. İçinde yaşadığım cehennemin farkındaydı. Ama geçmişte söz verdiği gibi beni o cehennemden kurtarma yürekliliğini bir türlü göstermiyordu. Fakat babamla olan ilişkimi gözden geçirdiğimde sorununun bir kısmını oluşturduğuma inandığını anladım. Beni de bir hain olarak görüyordu. Kavga ederlerken lanet kadın çoğu kez beni konu ediyordu. Nerede olursam olayım, olduğum yere seslenip benden babamın daha önceki kavgalarda ettiği kötü sözleri yinelememi istiyordu. Çok geçmeden ne tür bir oyun oynadığını anladım. Ama aralarında bir seçim yapmam hiç de güç değildi. Annemin gazabı çok daha kötüydü benim için. Her zaman başımı sallar, işitmek istediğini söylerdim. O zaman bağırmaya başlar, aynı sözleri babamın yanında yinelememi isterdi bir kez daha. Anımsayamadığım sözleri uydurmamı isterdi. Bundan çok rahatsız oluyordum. Çünkü dayak yememek için bana yardım eden eli ısırıyordum. Önceleri babama neden yalan söylediğimi, kendisine neden ihanet ettiğimi açıklamaya çalışıyordum. O zaman bana beni anladığını söylemişti. Ama sonraları bana olan inancını yitirdi. Onun için üzülmüyor, artık ondan nefret ediyordum. Üst katta yaşayan çocuklar artık benim kardeşlerim değillerdi. Yıllar geçtikçe arada bir beni yüreklendiriyorlardı. Fakat 1972 yılının yazında beni sırayla dövdüler ve bundan büyük bir zevk aldılar. Ailenin kölesine üstün olduklarını göstermekten mutlu oldukları her hallerinden belliydi. Bana yaklaştıkları zaman yüreğim taş gibi oluyordu. Yüzümdeki nefreti fark ettiklerinden çok emindim. Bazen onlara fısıldayarak küfrediyordum ama beni işitmemeleri gerekiyordu. Bir zaman geldi komşulardan, akrabalarımızdan, beni tanıyan herkesten ve içinde bulunduğum koşullardan nefret etmeye başladım. Elimde kalan tek şey nefret duygusuydu. Yüreğimin derinlerinde ise herkesten çok kendimden nefret ediyordum. Başıma gelen her şeyin nedeninin kendi hatam olduğuna inanmaya başladım. Başkalarının sahip oldukları şeyleri istiyor, elde edemeyeceğimi bildiğim için de onlardan nefret ediyordum. Güçlü olmak istiyor fakat çok zavallı olduğumu biliyordum. Lanet kadına karşı koyacak yürekliliği hiçbir zaman gösteremediğim için başıma gelenleri hak ettiğime inanıyordum. Bana yıllarca kendimden nefret ediyorum, kendimden nefret ediyorum sözlerini yineleterek beynimi yıkadı o. Ve çabaları sonuç verdi. Kendimden o kadar nefret ediyordum ki ölmek istiyordum artık. Artık okulda tüm ilginçliğini yitirmişti gözlerimde. Sınıftayken derslerime konsantre olmaya çalışıyordum. Ama öfkem hep yanlış yerlerde patlıyordu. 1973 yılının kışında bir cuma günü öğleden sonra ortada hiçbir neden yokken çığlık atmaya, herkese bağırmaya başladım ve sınıfı terk ettim. Kapıyı o kadar hızlı çarpmıştım ki kapının camı düşüp kırılacak diye korktum. Tuvalete koştum ve yorgun düşene kadar minik yumruklarımla duvarlara vurdum. Sonra yere düştüm. Bir mucize olmasını istiyordum. Ama o mucize hiçbir zaman olmadı. Evin dışında geçirdiğim zamanlar hiç değilse annemin cehenneminden daha iyiydi. Bütün okulda bir baş belası olarak tanındığım için annemin bıraktığı yerden sınıf arkadaşlarım alıp devam ediyorlardı. Okulun kabadayılarından Clifford her zaman annemin evine koşarken beni yakalayıp dövüyordu. Arkadaşlarına hava atmasın yolu buydu. Yapabildiğim tek şey yere yatıp başımı korumaya çalışmaktı. Clifford beni tekmelerken. Eggie de daha farklı bir işkenceciydi. Sürekli yanıma gelip her gün ölmem için dua ettiğini söylüyordu. Çok süper bir kızdı. Sınıftaki kızlar grubunun lideriydi. Bana işkence yapmasının yanında cicili bicili giysileriyle böbürlenmesi de bir başka sorumluluğuydu sanki. Eggie'nin beni hiç sevmediğini biliyordum. Ama 4. sınıftayken okulun son gününe kadar annesinin öğretmenim olduğunu anlamamıştım. O gün sınıfa gelip kokulu David Pazer gelecek yıl benim sınıfımdaymış dedi. Sonra da arkadaşlarının yanında hakkımda bir sürü kötü şey söyledi. Eggie'yi pek fazla ciddiye almıyordum. Ta ki 5. sınıfta San Francisco'daki gemilere bir okul gezisi düzenleninceye kadar. Ben geminin baş kısmında tek başıma dururken Eggie arkamdan yaklaşıp şeytani bir gülümsemeyle atla dedi bana. Çok şaşırmıştım. Yüzüne baktım ve ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Aniden sakin ve alçak bir sesle konuşmaya başladı. Sana atla dedim. Pelzer, hakkında her şeyi biliyorum. Atlayıp kurtulmaktan başka hiçbir şansın yok. Arkamdan bir başka ses geldi. Çok haklı, bunu sen de biliyorsun. Konuşan bir başka sınıf arkadaşım ve Egi'nin koruyucularından biri olan John'du. Arkama baktım, geminin bordasına vuran yemyeşil sulara. Bir an gözümde suya atladığımı canlandırdım. Boğulacağımı çok iyi biliyordum. Bu düşünce beni çok rahatlattı. Egi'den, tüm arkadaşlarından ve dünyada nefret ettiğim her şeyden kurtulacaktım. Fakat sağduyum öne çıktı ve dik dik John'un gözlerinin içine baktım. Gözlerini kaçırdı. Öfkemi hissetmiş olmalı çünkü birkaç dakika sonra Egi'yi kolundan tutup götürdü. 5. sınıfa başladığım ders yılının başlarında sınıf öğretmenim Bay Ziegler neden bu kadar sorunlu bir çocuk olduğumu bilmiyordu. Okul hemşiresi kendisine neden yiyecek çaldığımı, neden giysilerimin yırtık pırtık olduğunu açıkladıktan sonra bana normal bir çocukmuşum gibi davranmaya başladı. Okul gazetesinden sorumluydu ve gazeteye bir ad bulmak için bir kurul oluşturdu. Benim bulduğum ad beğenildiği için diğerlerinin arasına alındı. Tüm okulda bir oylama yapılacak ve gazeteye ad konacaktı. Benim seçtiğim ad büyük bir çoğunluk tarafından beğenildi ve seçildi. O gün Bay Ziegler beni yanına çağırdı ve benim bulduğum adın seçilmesine ötürü benimle ne kadar gururlandığını dile getirdi. Bana o kadar uzun zamandır böyle güzel şeyler söylenmemişti ki ağlamaya başladım. Günün sonunda Bay Ziegler neden içimde başımı derde sokacak hiçbir şey yazılı olmadığını söylediği bir mektubu bana verip anneme gönderdi. Annemin evine deli gibi koştum. Tahmin ettiğim gibi mutluluğum pek uzun sürmedi. Lanet kadın mektubu yırtarak açıp okuduktan sonra bana Bay Ziegler okul gazetesinin adını senin koyduğun için seninle gurur duymam gerektiğini yazmış. Sınıfındaki en iyi öğrencilerden biriymişsin. Bu kadar özel bir çocuk musun? Dedi. Birden sesi buz gibi oldu. İşaret parmağını bana uzatıp dişlerinin arasından konuşmaya başladı. Bir yılana benziyordu. Seni gidi orospu çocuğu. Sen hangi işi doğru yaparsın ki? Beni etkileyeceğini mi sandın? Beni anlıyor musun? Sen bir hiçsin. Sen yoksun. Hayvansın sen. Senden nefret ediyorum. Keşke ölsen. Ölsen. Beni işitiyor musun? Ölsen. Mektubu parça parça ettikten sonra arkasını dönüp televizyon izlemeye koyuldu. Annemin ayaklarımın dibine, yere attığı kar tanelerine benzeyen kağıt parçalarına baka kaldım. Aynı sözleri defalarca işitmiş olmama karşın bu kez benim için kullandığı hiç sözcüğü beni çok etkilemişti. Beni bir hiç olarak görüyordu. Olumlu bir şeyler yapabilmek, onu hoşnut edebilmek için onca uğraş veriyordum. Ama bu kez de başarısızlığa uğramıştım işte. Annem bu kez öyle her günkü öfkesiyle değil, yürekten söylemişti bütün söylediklerini. Beni yüreğimden bıçaklasa ne kadar rahatlayacaktım. Yere diz çöküp yırtılan kağıt parçalarını birleştirmeye çalıştım. Olanaksızdı bunu yapmam. Yaşamımın son bulması için dua ederken mektubun parçalarını çöpe attım. O anda gerçekten de ölümün benim için bir kurtuluş olacağına inanıyordum. Ben bir hiçtim. Moralim o kadar bozulmuştu ki beni öldürmesini istiyordum için için ve günün birinde bunu yapacağından emindim. Yalnızca ne zaman yapacağını kestiremiyordum. O günden sonra onu bilerek öfkelendirmeye başladım. Böylelikle çaresizliğime son verecekti. Ev işlerini artık umursamaz bir tavırla yapmaya başlamıştım. Banyonun seramiklerini ovmayı unutmuş gibi yapıyor, annemin ya da tebaasından birinin kayıp düşeceğini, bir yerini inciteceğini unutuyordum. Akşam bulaşıklarını yıkarken tabakları kirli bırakıyordum. Artık lanet kadının hiçbir şeyi umursamadığımı fark etmesini istiyordum. Tutumum değiştikçe daha çok intikam duygusuyla dolmaya başladım. Bir gün bakkala gittiğimizde bir olay patlak verdi. O alışveriş ederken ben genellikle arabada kalırdım. Ama o gün beni de yanında götürdü. Bir elimde alışveriş arabasını tutmamı, gözlerimi de yerden ayırmamamı emretti. Söylediklerini yapmadım. Herkesin içinde bir olay çıkarmak istemeyeceğini biliyordum. Arabanın ve annemin iki adımlık önünde yürümeye başladım. Kardeşlerim bana bir şey söylerse onları tersliyordum. Kendi kendime artık hiç kimseyi umursamadığımı kanıtlamaya çalışıyordum. Annem müşterilerin bizi göreceğini ve işiteceğini bildiği için birkaç kez kolumdan tutup bana sakinleşmemi söyledi. Bana orada hiçbir şey yapamayacağını bildiğim için çok mutluydum. Ama dışarıya çıktığımız anda yaptıklarım fazlasıyla ödeyecektim. Arabaya biner binmez bana arka koltuğun önüne yatmamı söyledi. Yol boyunca kardeşlerim yaptıklarım için beni tekmelediler. Eve girer girmez de hemen bir kova amonyak ve dezenfektan karışımı hazırladı. Kendimi korumak için temizlik bezlerini kullandığımı tahmin ettiği için banyodaki tek temizlik bezini de o karışımın içine attı. Banyonun kapısını kapatır kapatmaz ventilatörün yanına koştum. Oradan da temiz hava gelmiyordu. Banyoda bir saatten daha uzun bir süre kalmış olmalıyım. Çünkü gri renkli gaz banyonun dışına çıkıp koridora da dolmuştu. Gözlerimden yaşlar iniyordu. Sanırım bu durum zehirlenmemi daha da hızlandırıyordu. Bayılana kadar balgam çıkardım. Sonunda annem kapıyı açtı ve kendimi dışarıya atmak istedim. Fakat beni ensemden yakaladı. Kafamı kovaya sokmak istiyordu. Ama elinden kurtulmayı başardım. Çok uzun süren gaz odası işkencesinden sonra bodruma indim ve kendime gelmeye çalıştım. İçimde bir volkan patlamayı bekliyordu. İnsanlıktan çıkmamı engelleyen tek şey henüz bir bebek olan kardeşim Kevin'di. Çok güzel bir bebekti. Onu çok seviyordum. O doğmadan yaklaşık 3,5 ay önce annem Noel günü bir çizgi film izlememe izin vermişti. Çizgi film bittikten sonra neden bilmiyorum ama kardeşlerimin odasına gitmemi söylemişti. Birkaç dakika sonra hışım gibi odaya gelip iki eliyle boğazımı sıkmış beni boğmaya çalışmıştı. Başımı iki yana sallayarak elinden kurtulmaya çalışırken bayılacak gibi olunca onu tekmelemiştim. Sonra yaptığımdan çok pişmanlık duymuştum. Annemin beni boğma girişiminden bir ay sonra bana kendisini çok kötü tekmelediğimi, bu yüzden bebeğin sakat doğabileceğini söyledi. Bir cani olduğumu düşündüm annemin sözleri üzerine. Annem sürekli aynı şeyleri söylüyordu. Herkesi değişik biçimlerde anlatıyordu bu olayı. Bana sarılmak istediğinde kendisini tekmelediğimi anlatıyor, yeni bebeği kıskandığım için de böyle davrandığımı iddia ediyordu. Anneme göre yeni bebeğin tüm ilgiyi üstüne toplamasından korkuyordum. Kevin'i gerçekten de çok seviyordum. Fakat yüzüne bakmam yasaktı. Hiçbir kardeşimin yüzüne bakamıyordum zaten. Bu yüzden de Kevin'e olan duygularımı göstermem olanaksızdı. Bir cumartesi günü annem diğer çocukları alıp Oakland'e bir beyzbol maçına götürdü. Babam Kevin'e bakmak için evde kaldı. Ben de ev işlerini yapıyordum. Ben işlerimi bitirdikten sonra babam Kevin'i beşiğinden çıkardı. Onun emeklemesini keyifle izledim. Çok güzeldi. Başını kaldırıp bana bakıyor, gülümsüyordu. O zaman yüreğim eriyor, kısa bir sürede olsa bütün çektiklerimi unutuyordum. Masum hali beni sanki hipnotize etmişti. O emeklerken ben de arkasında geziniyor, salyasını siliyor, her bir adım arkasından gidiyordum. Onu incitmek istemiyordum. Annem gelmeden onunla oyun oynadım. Kevin'in kahkahaları içimi ısıtıyordu. Çok sıkıldığım zamanlarda hep onun kahkahalarını aklıma getiriyordum. Kevin kahkaha attığı zaman kimseye belli etmeden gülümsüyordum. Kevin'le bu çok kısa ilişkim de çok geçmeden önemini yitirdi ve içim yine nefretle doldu. Duygularımı bastırmaya çalışıyor ama bunu başaramıyordum. Hiçbir zaman sevilmeyeceğimi biliyordum. Kardeşlerimki gibi bir yaşamım olmayacaktı. En kötüsü, Kevin'da benden nefret etmesi bir an meselesiydi. Sonbahar geldiğinde annem öfkesini değişik yönlere saçmaya başladı. Benden her zamanki kadar nefret ediyordu. Ama arkadaşlarına, kocasına, kardeşine ve hatta kendi annesine bile kötü davranmaya başladı. Daha çok küçükken annemin ailesiyle geçinemediğini biliyordum. Herkesin kendisine hükmetmek istediğine inanıyordu. Hep huzursuzdu. Özellikle kendisi gibi başkalarını ezmeyi seven annesinin yanında. Büyükannem anneme yeni giysiler almak, onu kuaföre götürmek isterdi sık sık. Büyükannemi yalnızca reddetmekle kalmaz, evinden gidene kadar ona bağırır, hakaret ederdi. Büyükannem bazen bana yardım etmek isterdi. Ama bu isteği işleri daha kötüye vardırmaktan başka bir şey yaramazdı. Annem dış görüntüsünü ve çocukların yetiştirme biçiminin kimseyi ilgilendirmediğini söylerdi. Bu tür tartışmaların sayısı arttıkça büyükannem annemin evine daha az gelir oldu. Noel yaklaştıkça annem telefonda büyükannemle daha çok tartışmaya başlıyor, bir anneye söylenmeyecek şeyler söylüyordu. Annemle büyükannemin arasındaki ilişki beni de olumsuz etkiliyordu. Çünkü annem ne zaman büyükannemle kavga etse öfkesini benden çıkarıyordu. Bir gün bodrumdayken annemin kardeşlerimi mutfağa yanına çağırdığını ve onlara artık ne anneannelerinin ne de den dayılarının olmadığını söylediğini işittim. Babamla olan ilişkisinde de çok acımasızdı. Babam bizi görmeye ya da bir gece kalmaya eve geldiğinde kapıdan girdiği andan itibaren bağırmaya başlıyordu annem. Sonuç olarak babam eve hep sarhoş gelmeye başladı. Annemden uzak kalmak için evin dışında ufak tefek işler yapıyor, böylelikle de kavgalardan kurtulmaya çalışıyordu. Babam iş yerinde de saygınlığını yitirmişti. Annem sık sık babam iş yerinden telefonla arıyor, onu taktığı değişik adlarla telefona istiyordu. Babam için kullandığı adlar arasında değersiz ve sarhoş en sevdikleriydi. Üst üste açtığı birkaç telefondan sonra telefon açan itfaiyeci Ayze'yi yere bırakıyor, babamı çağırmıyordu bile. Bu annemi iyice öfkelendiriyor, öfkesini benden çıkarıyordu. Annem bir süre babamı eve de sokmadı. Onu yalnızca San Francisco'ya maaşını almaya gittiğimizde görüyorduk. Bir seferinde Golden Gate Parkı'ndan geçtik maaş almaya giderken. Çok öfkeli olmama karşın o parkın ailemiz için ne kadar anlamlı olduğu günleri anımsadım. Parktan geçerken kardeşlerim de sessizdiler. Herkes parkın o eski güzelliğini ve anlamını yitirdiğinin farkındaydı sanki. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sanırım kardeşlerim için de o eski güzel günler son bulmuştu. Kısa bir süreliğine annemin babama olan tutumu değişti. Bir pazar günü annem herkes arabaya doldurup mağaza mağaza bir Alman plağı aradı. Babam eve geldiğinde onun için özel bir şeyler hazırlamak istiyordu. Yıllar öncesinde olduğu gibi. Bütün bir öğleden sonrasını ziyafet hazırlıklarıyla geçirdi. Saçına ve makyajına saatler ayırdı. Yıllar öncesini anımsatan güzel bir giysi giydi. Tanrı'nın dualarımı karşılıksız bırakmadığını düşünmeye başlamıştım. Annem evi toparlamak için koştururken benim tek düşündüğüm şey yemekti. Bana da yiyecek bir şeyler vereceğine inanıyordum. Ama boşuna umutlanmıştım. Akşamüstü oldu. Babamın saat 1'de evde olması gerekiyordu. Annem babamın arabasının sesini duyduğunda kapıya çıkar ve babamı kollarını açarak beklerdi. Babam işten bir arkadaşıyla birlikte geldiğinde saat 4'ü geçiyordu. Evdeki hazırlıklara şaşırdı. Annemin sabırlı olmaya zorladığı ruh halini sesinden anlıyordum. Birkaç dakika sonra babam annemin yanına yatak odalarına gitti. Babamın arkasına hayretle baktım. Onu hiç bu kadar sarhoş görmemiştim. Alkol kokusunu almak için nefesini koklamak gerekmiyordu. Kan çanağı olmuş gözlerini açamıyor, ayakta duramıyordu. Daha dolabın kapağını açmadan ne yapacağını anlamıştım. Koyu mavi renkli çantasını hazırlarken için için ağlamaya başladım. Çantasının içine girebilmeyi ve onunla birlikte gidebilmeyi istedim. Babam çantasını hazırladıktan sonra eğilip kulağıma bir şeyler mırıldandı. Yüzüne baktıkça bacaklarımın gücü azalıyordu. Kafamda yüzlerce soru vardı. Benim kahramanım nereye gitti? Ona ne oldu? Yatak odasının kapısından çıkarken yanına gelmekte olan sarhoş arkadaşıyla çarpıştı. Neredeyse yere düşüyordu. Babam başını sallayıp mutsuz bir sesle ''Artık dayanamıyorum. Hiçbir şeye dayanamıyorum. Annene, bu eve, sana dayanamıyorum artık.'' dedi. Kapıyı kapatırken ''Üzgünüm.'' dediğini işittim. O ilk şükran günü yemeği bir felaketti. Annem inançlarının bir tür göstergesi olarak aileyle birlikte yemek yememe izin verdi. Annemi kızdıracak hiçbir şey yapmamak ya da söylememek için sandalyemde iyice ufalmıştım. Annemle babamın arasındaki gerginliğin farkındaydım. Birbirleriyle konuşmuyorlardı. Kardeşlerim yemeklerini sessizce yiyorlardı. Yemek tam bitmek üzereydi ki birbirlerine bağırmaya başladılar. Kavgaları bitince babam çekip gitti. Annem de dolabın üst raflarında sakladığı içki şişesini çıkarıp kanepeye uzandı. Tek başına oturmuş içiyordu. Masayı toplayıp bulaşıkları yıkarken annemin davranışlarından etkilenenin yalnızca ben olmadığımı anladım. Kardeşlerim de benim yıllar önce yaşadığım korkuyu yaşıyorlardı. Annem ve babam kısa bir süre birbirlerine iyi davranmaya çalıştılar. Fakat Noel günü gelip çattığında bu tavırlarından ikisi de bıkmıştı. Bu onlara göre bir şey değildi. Ben merdivende otururken kardeşlerim armağan paketlerini açıyorlardı. O sırada annemle babam birbirlerine bağırmaya başladılar. Hiç değilse bu çok özel günde bunu yapmamaları için dua ettim. O Noel sabahı bodrum merdivenlerinde otururken annemle babamın mutlu olmaları için benim ölmem gerektiğini biliyordum. Noel'den birkaç gün sonra annem babamın eşyalarını toplayıp kutulara yerleştirdi ve birlikte itfaiye merkezinin yakınındaki bir otele gittik. Babam yüzünde huzurlu bir ifadeyle otelin kapısında bizi bekliyordu. Mahvolmuştum. Yıllardır dua etmeme karşın bunun böyle olacağını hep biliyordum. Annemle babam ayrılıyorlardı. Yumruklarımı o kadar sıktım ki parmaklarım kırılacak sandım. Annem ve çocuklar babamın otel odasına gittiklerinde ben arabada kaldım. Babama küfrettim durdum. Ailesini terk ettiği için ondan nefret ediyordum. Üstelik onu kıskanıyordum. Çünkü o kurtulmuştu. Bense anneme dayanmak zorundaydım. Annem arabayı çalıştırmadan önce babam açık pencereden bana bir paket uzattı. Okulda yaptığım bir proje için getirdiği bilgiler olduğunu söyledi paketin içinde. Annemden ayrıldığı için rahatladığını biliyordum. Ama gözlerinden yine de mutsuzluk okunuyordu. Daly City'ye dönerken herkes sessizdi. Kardeşlerim konuşacakları zaman çok alçak sesle konuşuyorlardı. Annemi sinirlendirmemek için. Daly City'ye gittiğimizde annem çocukları mutlu etmek için onları McDonald's'a götürdü. Her zaman olduğu gibi onlar yemek yerken ben arabada onları bekledim. Pencereden gökyüzünü seyrederken gri renkli bir sis indi. Size bakarken bir anda aklıma artık annemi hiçbir şeyin durduramayacağı geldi ve titremeye başladım. Tek umudumu da yitirmiştim. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Sanki ölüm döşeğindeydim ve ne zaman geleceği belli olmayan ölüm bekliyordum. Arabadan inip kaçmak istedim ama kıpırdamaya bile korkuyordum. Bu kadar zayıf olduğum için kendimden nefret ettim. Kaçmadım. Babamın bana verdiği paketi koklamaya başladım. Belki babamın tıraş losyonunun kokusunu alabilirdim umuduyla. Burnuma hiçbir koku gelmeyince hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. O anda Tanrı'dan, bu dünyadan, öbür dünyadan, her şeyden nefret ettim. Tanrı yıllardır çektiklerimi biliyordu ama olanlara yalnızca seyirci kalmakla yetiniyordu. Babamın Old Spice marka tıraş losyonunun kokusunu bile esirgiyordu benden. Tanrı en büyük umudumu da elimden almıştı. Tanrı'ya küfrettim içimden. Keşke hiç doğmasaydım. Annemle çocukların arabaya doğru geldiklerini işittim. Gözyaşlarımı sildim ve kabuğuma çekildim. Annem McDonald's'ın parkından çıkarken bana döndü ve artık her şeyinle benimsin. Baban artık seni koruyamayacak dedi. Savunma yöntemlerimin hiçbirinin artık işe yaramayacağını biliyordum. Hayatta kalmam olanaksızdı. Beni bugün olmazsa yarın öldürecekti. O gün annemin bana acıması ve hemen öldürmesi için dua ettim. Kardeşlerim hamburgerlerini yutarken ben arabanın içinde eğilip iki elimi açıp Tanrı'ya dua etmiştim. Araba evin önündeki parka girdiğinde artık sonumun geldiğini biliyordum. Başım önümde arabanın kapısını açarken içimden beni kurtar dedim. Amin. Son söz. Sonoma, Kaliforniya. Yaşam doluyum. Sonsuz gibi görünen Pasifik Okyanusu'nun güzelliğini seyrederken arka tepelerden hafif bir rüzgar esiyor. Bugün de her zamanki kadar güzel bir gün. Güneş yavaş yavaş batıyor. Sihir başlamak üzere. Gökyüzünün rengi maviden pırıl pırıl bir portakal rengine dönerken her yer yanmaya hazır bekliyor. Batıya baktığımda dalgaların insanı hipnotize eden gücüne kapılıveriyorum. Dev bir dalga şekillenmeye başlıyor ve sonra gök gürültüsünü andıran bir sesle sahilde patlıyor. Bembeyaz köpükler ayaklarımı sarmalamadan birkaç dakika önce gözle görünmeyen bir sis perdesi yüzümü ıslatıyor. Köpükler büyük bir hızla çekilirken kumların üzerine bir dal parçası bırakıyorlar. Tuhaf, eğri büğrü bir dal parçası. Güneşin altında önce kurumuş, sonra da düzleşmiş ve rengi solmuş. Eğilip elimi almak isterken bir dalga gelip dal parçasını yeniden sulara çekiyor. Bir an dal parçasının sahilde kalmak için çabaladığını düşünüyorum. Derin sulara karışmadan önce ıslak kumlarda bir iz bırakıyor. Fakat okyanusun azgın sularına karşı koyamıyor. Hayretle dal parçasını izliyorum. Bana geçmiş yaşamımı anımsatıyor. Yaşamımın ilk yılları ne kadar çalkantılıydı. Oradan oraya sürüklenmiştim. Durumum kötüleştikçe ben de hep büyük bir dalganın beni içine çektiği duygusuna kapılıyordum. Elimden gelen her şeyi yapmama karşın o döngü sonsuz gibi geliyordu. Sonra birdenbire hiç beklemediğim bir anda serbest kalıverdim. Çok şanslıyım. Karanlık geçmişim artık gerilerde kaldı. O zamanlar durumum ne kadar kötü olursa olsun sonunda yaşamımdan yalnızca kendim sorumlu olacaktım. Bunu çok iyi biliyordum. Kendi kendime söz vermiştim. Eğer hayatta kalabilirsem iyi bir şeyler yapacak, olabileceğim en iyi insan olacaktım. Oldum. Geçmişimin yaşamımın yalnızca ufak bir yüzdesi olduğunu kabul edip geçmişi unuttum. O kara deliğin orada olduğunu, beni yutmak için hazır beklediğini ve kaderimi sonsuza dek kontrolü altına alabileceğini biliyorum. Bütün bu kötülükleri bana yapabilir, evet ama yalnızca ben izin verirsem. Yaşamımın kontrolünü kendi elimde tutuyorum. Hem de çok olumlu bir biçimde. Çok şanslıyım. Geçmişte yüz yüze geldiğim sıkıntılar beni çok güçlendirdi. Hem uyum sağlamayı hem de hayatta kalmayı öğrendim. İç motivasyonun ne olduğunu çok iyi biliyorum artık. Yaşadığım deneyimler başkalarının hiç bilmediği bir bakış açısı kazandırdı bana. Başkalarının değerini hiç bilmedikleri pek çok şeye ben müteşekkir olmayı biliyorum. Bunları öğrenirken bazı hatalar yaptım ama her seferinde ayağa kalkmayı bildim. Geçmişten kopmamak yerine yıllar önce o evin bodrumunda kendi kendime öğrendiğim, Tanrı'nın her zaman yanında olduğu, gereksinim duyduğumda bana güç verdiği gerçeğine odaklandım. Yaşamımda olumlu etkileri olan pek çok insan tanıdığım için de çok şanslıyım. Yaşamımda doğru seçimleri yapmamda bana yardımcı olan, başarı yolunda her an yanında hissettiğim yüzlerce yüz var şu an gözlerimin önünde. Beni her zaman yüreklendirdiler. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne katıldığımda daha önce hiç bilmediğim tarihi değerleri, onuru ve ait olma duygusunu tanıdım. Yıllar süren çabalarımın sonucunda bir şey çok netleşmişti. Her şeyin ötesinde Amerika'nın işe çok mütevazi bir biçimde başlayanlara bile bir şampiyon olma olanağı tanıyan bir ülke olduğunu anladım. Büyük bir dalga patlayınca gerçeklere dönüyorum. İzlemekte olduğum dal parçası sularda kayboluyor. Hiç tereddüt etmeden arkamı dönüyorum ve kamyonetime doğru ilerliyorum. Birkaç dakika sonra bir yılan gibi kıvrılan virajlardan geçerek gizli Ütopya'ma doğru yol almaya başlıyorum. Yıllar önce karanlıklarda yaşarken hep kendime ait gizli bir yerimin olmasını düşlerdim. Şimdi ne zaman canım kaçmak istese hemen Nehir'e geliyorum. Monte Rio yakınlarındaki Rio Villa'da durup çok değerli kargomu alıyor. Tek şeritli yolda ilerlemeye başlıyorum. Benim için bu zamana karşı bir yarış. Çünkü güneş batmak ve benim en büyük düşlerimden biri gerçekleşmek üzere. Sakin Guerneville kentine girerken dört çeker kamyonetin bir salyangoz gibi ilerlemeye başlıyor. Sağa Riverside girmeden önce frene basıyorum. Camları indirip rüzgarda sallanan kırmızı servilerin güzel kokusunu ciğerlerime çekiyorum. Beyaz renkli Toyota'yı bundan yıllar önce ailemle birlikte yaz tatillerinde kaldığımız evin önüne park ediyorum. 17.426 Riverside Drive. Pek çok şey gibi bu evde çok değişti. Bundan yıllar önce şöminenin arkasına iki tane küçük yatak odası eklendi. 1986 yılında sel basmadan önce mutfak büyütüldü. Bundan uzun yıllar önce kardeşlerimle üzerinde oynadığımız o kocaman ağaç kökü bile çürüdü. Bungalovda değişmeyen tek şey sedir ağacının tavanı ve beyaz taştan yapılma şöminesi. Hüzünlenip arkama çakıl yola bakıyorum. Sonra hiç kimseyi rahatsız etmemek için yavaşça oğlum Stefan'ın elinden tutup yıllar önce annem, babam ve kardeşlerimle yaşadığımız küçük eve giriyorum. Sahibini tanıyorum. Bu yüzden rahatım. Oğlumla hiç konuşmuyoruz. İkimiz de batı yönüne bakıyoruz. Rasın nehri her zaman olduğu gibi sakin sakin Pasifik Okyanusu'na doğru akıyor. Koyu yeşil rengi sularıyla. Mavi tüylü alakargalar garip sesler çıkararak kırmızı servilerin ardında kayboluyorlar. Gökyüzü mavi ve turuncu renklerin en güzel tonlarını yansıtıyor. Derin bir soluk alıp gözlerimi kapatıyorum. O anın tadını çıkarmak istiyorum. Yıllar önce yaptığım gibi. Gözlerimi açtığımda gözlerimden bir damla yaş süzülüyor. Eğilip oğlum Stefan'a sarılıyorum. Hemen yanağıma bir öpücük konduruyor. Seni seviyorum babacığım. Ben de seni seviyorum diye yanıtlıyorum onu. Oğlum yavaş yavaş kararmakta olan gökyüzüne, batmakta olan güneşe bakıyor. Burası dünyada en sevdiğim yer diyor. Boğazıma bir şey düğümleniyor. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. Benim de diyorum. Benim de. Stefan henüz çok masum bir yaşta ama yaşına göre çok zeki bir çocuk. Şu anda bile gülümseyerek yüzüme bakıp gözümden akan yaşları izliyor hiçbir şey söylemeden. Neden ağladığımı çok iyi biliyor. Stefan gözyaşlarımın mutluluk gözyaşları olduğunu çok iyi biliyor. Seni seviyorum babacığım. Ben de seni seviyorum oğlum. Özgürüm. Çocukların istismar edilmeleri konusunda değişik görüşler. Dave Pelzer. Bir çocuk olarak yaşadığım karanlık dünyada ölmekten çok korkuyor, yalnız olduğuma inanıyordum. Şimdi bir yetişkin olarak hiç de yalnız olmadığımı biliyorum. O zaman da istismara uğrayan binlerce çocuk vardı. Değişik bilgi kaynaklarına göre ülkemizde her 5 çocuktan birinin fiziksel, duygusal ya da cinsel olarak istismara uğradığı tahmin edilmektedir. Ne yazık ki bunlar arasında istismarın büyük bir bölümünün anne babaların çocuklarına disiplin uygularken aşırıya kaçmalarından öte bir şey olmadığının farkında olamayan büyük bir çoğunluk bulunmaktadır. Bu insanlar aşırı disiplinin çocuğa zarar vereceğini bilmemektedirler. Trajik bir biçimde yanlış bilgilendirilmişlerdir. Çocukluğunda istismara uğramış olan herhangi bir yetişkin, herhangi bir gün yıllarca bastırdığı sıkıntılarını topluma ya da çok sevdiklerine kusabilir. Halkın en az görülen vakalar hakkında bile bilgisi vardır. Sık rastlanmayan olaylar medyanın dikkatini çekmektedir. Yatağına yatmadan önce çocuğuna yumruk atıp bayıltarak uyutmak isteyen avukat babayı hepimiz tanıyoruz. Küçük çocuğunun başını tuvalete sokan babayı da unutmadık. Bu çocukların ikisi de öldü. Daha korkunç bir vakada anne ve baba birer çocuklarını öldürdükten sonra gömdüler ve bu olay 4 yıl sonra ortaya çıktı. Bu tür öykülerin sayısı hiç de az değil. Çocukken istismara uğrayan bir genç adam McDonald's'ı basıp bir sürü çocuğu öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Daha yakından tanıdıklarımız ama gözümüzden kaçanlar da var. Örneğin otoyollardaki köprülerin altında uyuyup karton kutulara evim diyen çocuklar. Her yıl yüzlerce kız çocuğu evlerinden kaçıp hayatta kalabilmek için bedenlerini satıyor. Kimileri şiddet uygulayan çetelere katılıyorlar. Çocukluğunda istismara uğrayanlar geçmişlerini çok derinlere gömüyorlar. O kadar ki onların istismar uygulayabileceklerini aklınıza bile getirmiyorsunuz. Normal bir yaşam sürüp evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar. Kariyerlerinde ilerliyorlar. Fakat günlük yaşamın sıradan sorunları çocukluğunda istismara uğramış olan kişiyi çocukken öğrendiği şekilde davranması için adeta zorluyor. Öfkelerin hedefi eşleri ve çocukları oluyor ve hiç farkına varmadan öfkesinin kısır döngüsünde buluveriyorlar kendilerini. Çocukluğunda istismara uğramış olan bazı kişiler ise kabuklarından çıkmıyorlar. Geçmişlerini unuturlarsa her şeyin düzeleceğine inanıyorlar. Pandora'nın kutusunun hiç açılmaması gerektiğini savunuyorlar. Ülkemizde çocukların korunması için çalışan kurumlara her yıl milyonlarca dolar para akmakta, bu paralar bakıcı aileler, çocuk evleri gibi yerel olanaklara harcanmaktadır. Çocuk istismarının engellenmesi için çalışan, çocuklarını istismar eden anne ve babalara ve kurbanlarına yardım eli uzatan özel kuruluşlar da milyonlarca dolar harcamaktadır. İstismara uğrayan çocuk sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyonun üzerinde istismar vakası olduğu rapor edilirken, bu sayı 1991 yılında 2 milyon 700 bin'e yükselmiştir. Bu kitap yazılırken bu sayının 3 milyonun üzerine çıktığı tahmin ediliyordu. Neden? Çocukların istismar edilmelerinin arkasında yatan neden nedir? Bu durum gerçekten de söylendiği kadar kötü müdür? Engellenebilir mi? Ve belki de bu soruların en önemlisi şu sorudur. Çocuk gözüyle istismar nedir? Okuduğunuz öykü, sırları nedeniyle ne yapacağını bilemeyen sıradan bir ailenin öyküsüdür. Bu öyküde verilmek istenen iki mesaj vardır. Birincisi, okuru sevgi dolu, şefkatli bir annenin nasıl bir canavara dönüştüğünü ve çocuğunu nasıl istismar ettiğini göstermek. İkincisi ise, insan ruhunun en zor koşullar karşısında bile nasıl dayandığını ve ayakta kaldığını kanıtlamak. Kimi okurlar bu öyküden rahatsız olacak, hatta öyküyü gerçek dışı bulacaklardır. Fakat çocukların istismar edilmeleri toplumumuzu çok rahatsız eden bir gerçektir. Çocuk istismarının domino etkisi vardır ve ailede dokunduğu her bireyi olumsuz etkiler. En büyük zararı çocuğa verir. Ama çok geçmeden eşi ve çocuğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalan eşi de etkiler. Daha sonra ailenin diğer çocuklar için tehdit oluşturur. Çığlıkları işiten fakat hiçbir tepki göstermeyen komşular, morlukları gören ve öğrenmeyi kendisini kapatan çocuklarla baş etmeye çalışan öğretmenler, onlarla müdahale etmek isteyen ama ilişkilerini riske atmak istemeyen akrabalarda etkilenirler. Bu, hayatta kalmak için sürdürülen bir yaşam öyküsünden öte bir öyküdür. Bu bir zafer öyküsüdür. En karanlık paragraflarda bile ele geçirilemeyen bir yürek vardır. Bedenin hayatta kalması önemlidir. Fakat daha anlamlı olan ruhun kazandığı zaferdir. Bu benim, yalnızca benim öykümdür. Uzun yıllar karanlıkta, tek başıma ve hep kaybeden olarak yaşadım. Önceleri yalnızca başkaları gibi olmak istiyordum. Fakat kendi kendimi motive ettim ve kazanan ben olmak istedim. 13 yıl orduda çalışarak ülkeme hizmet ettim. Ülkeme hizmetimi şimdi seminerler vererek, dinleyenlerime yardım elimi uzatarak sürdürüyorum. İstismara uğrayan çocuklara ve onlara yardım eli uzatanlara, bir zamanlar istismara uğramış biri olarak bir mesaj veriyorum. İstismara uğrayan çocuklara gelecek umudu taşıyorum. Ben o döngüden kurtuldum ve tek suçu oğlunu sevmek ve yüreklendirmek olan bir baba oldum. Bugün ülkemizde yardıma gereksinim duyan milyonlarca çocuk var. Bir yardım eline gereksinim duyan herkese yardım etmek benim misyonumdur. Geçmişleri ne kadar karanlık olursa olsun, herkesin daha parlak bir dünyaya ulaşabileceğine inanıyorum. Geçmişte istismara uğramasaydım, belki bugünkü ben olamazdım. Bu bir ikilemdir. Ancak çocukluğumda yaşadıklarım sayesinde bugün yaşamın değerini çok daha iyi biliyorum. Bir trajediyi bir zafere dönüştürebildiğim için çok şanslıydım. İşte bu benim öyküm. Belki ülkemiz tarihinde aileler bu kadar baskı altında kalmadılar. Ekonomik ve sosyal değişiklikler ailelerin sınırlarını zorlayıp çocukların istismar edilmelerini daha olası bir duruma getirdi. Eğer toplumda böyle bir sorun varsa, bu sorunun gün ışığına çıkarılması gerekir. Ancak sorun ortaya çıktıktan sonra nedenleri anlaşılabilir, yardım edilebilir. Çocukluk yılları karanlıklarda bir kabus gibi değil, her türlü dertten uzak, güneşin altında oyun oynayarak geçirilmesi gereken yıllardır. Steven Zeiler, öğretmen. 1992 yılın Eylül ayı benim için her yıl olduğu gibi okulların açıldığının habercisiydi. Öğretmenlik mesleğimin 22. yılı yine koşturmayla, bitmek tükenmek bilmeyen hazırlıklarla başladı. Adlarını öğrenmem gereken 200'e yakın öğrenci ve okulumuza yeni başlayan öğretmenler vardı. Eylül ayının gelmesi yaza veda, yeni sorumluluklara merhaba, okulun bütçesi açısından da yeni sıkıntılar anlamına geliyordu. Okulların açılması konusunda yeni hiçbir şey yoktu kısacası. Ta ki ayın 21'inde benim 20 yıl öncesine götüren ve içimi sızlatan bir telefon alana kadar. David Pelzer adında biri 20 yıl öncesine ilişkin çocukların istismar edilmeleri konulu bir rapor hakkında sizinle görüşmek istiyor. O anda o sıkıntılı günlere döndüm. Evet, David Pelzer'ı çok iyi anımsıyordum. Üniversiteden yeni mezun olmuş, öğretmenliğe yeni başlamıştım. Bugün geriye dönüp baktığımda o yıllarda kariyerim hakkında ne kadar çok az şey bildiğimi anlıyorum. Hakkında en az bildiğim konu ise çocukların istismar edilmeleriydi. 1970'lerin başında çocukların istismar edildiklerini bile bilmiyordum. Eğer böyle bir şey varsa, söz edilmeyen yaşam tarzları ve davranışlar gibi bu konuda kapalı kapılar arkasındaydı. Oysa bugün bu konuda çok şey biliyoruz ve öğrenmemiz gereken daha pek çok şey var. O anda Kaliforniya'nın Daly City kentine 1972 yılının Eylül ayına Thomas Edison okuluna döndüm. David Pelzer 5. sınıf öğrencilerimden biriydi. Henüz her şeyden habersiz genç bir öğretmendim. Ama David'in yaşamında korkunç bir şeyler olduğunu fark edecek duyarlılığa sahiptim. Diğer çocukların çantalarından çalınan yiyeceklerin suçu hep bu çocuğa yükleniyordu. Bedeninde nasıl olduğu belli olmayan morluklar vardı. Bütün bunlar dikkatleri tek bir şeye çekiyordu. Bu çocuk dövülüyor ve normal uygulamaların dışında cezalandırılıyordu. Ancak birkaç yıl sonra sınıfımda gözlemlediklerimin Kaliforniya eyaletindeki çocuk istismarlarının 3. en kötü vakası olduğunu öğrendim. Bundan yıllar önce meslektaşlarımla birlikte otoritelere sunduğumuz raporun ayrıntılarından söz etmeyeceğim. Bunlardan söz etmek David'in hakkıdır. Fakat bu genç adamın ortaya çıkıp öyküsünü acı çeken diğer çocuklarla paylaşması çok önemli bir olaydır. Yürekliğine hayran kaldım. David, sana en iyi dileklerimi gönderiyorum. Ne kadar yol kat ettiğini çok iyi biliyorum. Valerie Bivens, sosyal hizmet uzmanı. Kaliforniya çocuk esirgeme hizmetlerinde çalışan bir sosyal hizmet uzmanı olarak çocuklara karşı işlenen suçların sıklığının ve ciddiyetinin farkındayım. Bu kitap bir çocuğun uğradığı akıl almaz istismarın kitabıdır. Bu kitapta David'in ideal bir aile yaşamından, kendi ailesinde bir savaş esiri olduğu güne kadar yaşadıklarını bir çocuk gözüyle nasıl algıladığını görüyoruz. David bu öyküyü okurlarıyla paylaşan, olağanüstü bir cesarete ve dayanma gücüne sahip bir insandır ve uğradığı onca istismara karşın ayakta kalabilmiştir. Ne yazık ki çocukların istismar edilmeleri konusunda toplumumuz yeterince bilgi sahibi değildir. Bu çocuklar, bu dayanılmaz işkence suçunun kurbanları, genellikle yaşadıkları hakkında konuşamamaktadırlar. Duydukları öfkeyi ve çektikleri acıları ya kendilerine ya da yakınlarındaki insanlara yöneltirdikleri için de bu döngü kısırlaşmaktadır. Çocukların istismar edilmeleri konusunda her geçen gün daha çok şey öğreniyoruz. Bu konuda artık filmler çekiliyor, dergilerde makaleler çıkıyor. Fakat bu vakalar genellikle sansasyon konusu yapıldığı için kurban rolündeki çocuğun çektiği acıyı gerçek anlamıyla anlayamıyoruz. Bu kitap bu konuda hem çok aydınlatıcı hem de eğitici bir özellik taşıyor. David'in korkularını yitirdiklerini, yalnızlığını, çektiği acıları ve öfkesini okurken istismara uğrayan çocuğun karanlık dünyasında açıklık kazanıyor. David Pelzer'ın gözleri, kulakları ve bedeniyle bu çocukların yardım çığlıklarını işitiyoruz. Aynı zamanda dayanılmaz acılardan sonra bir zafer kazanan bu kurbanın yüreğindekileri hissediyoruz. Glenn Goldberg, Kaliforniya Çocuk İstismarının Engellenmesi Konsorsiyumu eski başkanı. Amerikan toplumunun bir çocuk olmanın can yakmayacağı bir ülke yaratabilmesi için David Pelzer'ın öyküsünü hepimiz okumalıyız. En değerli doğal kaynaklarımız, milyonlarca çocuğumuz, çocuk istismarı ve ihmali gibi çok trajik ve acımasız bir salgının kurbanı olmaktadır. Son 10 yıl içinde çocuk istismarının hem yoğunluğu hem de düzeyinde büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. David'in öyküsü çocuk istismarı konusunun dayağın çok ötesinde bir şey olduğunu anlatacaktır okurlarına. Her yıl yüzlerce, binlerce çaresiz çocuk fiziksel, duygusal ve cinsel istismara uğramakta, işkence görmektedir. İstismara uğrayan her çocuk geleceğe olumsuz bir şeyler taşımaktadır. Bir çocuk istismara uğradığı zaman bunun sonuçlarından hepimizin etkilenmesi kaçınılmazdır. David Pelzer, çocukluğunda uğradığı istismarın acı sonuçlarından kurtulmayı başarmış bir insandır. Öyküsü hepimize esin kaynağı olmalıdır. Ancak yaşadıkları acıdan olumsuz etkilenen on binlerce çocuğu ve hala istismara uğramakta olan milyonlarca çocuğu unutmamamız gerekir. Çocukların istismar edilmelerine karşı alınacak en ciddi önlem istismarın engellenmesidir. Bu kitabı çocuk istismarının engellenmesi konusunda toplumumuzu bilinçlendireceğine ve bir hareket başlatılmasına yol açacağına inanıyorum. Hiç bilmiyordum. Bu kadar kötü bir şey olduğunu bilmiyordum. Var olduğunu bilsem de. Çocukların en güzel günlerini çalan bu suçtan dehşete düştüm. Ne kadar can yaktığını hiç bilmiyordum. Yara izleri morluklar değildi yalnızca görünen. Ve neden istismarın çılgınlığı sana ödetiyordu her şeyin bedelini. Neler hissettiğini hiç bilmiyordum. Benlik saygısından ne denli yoksun olduğunu. Yalnızca her şeyden ürktüğünü bildiğim. Ve duygularını hiç belli etmediğin. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Belki bir yardımım olurdu. Gereksinim duyduğun tek şey bir dosttu. Yakın bir dost. Şimdi sana yardım edebileceğimi biliyorum. yaşamında bir fark yaratacağımı da. Seninle göğüs gereceğim, seninle haykıracağım. O zaman başkaları hiç bilmiyordum diyemeyecek. Cindy Adams. Sorular. Pek çok okurum Atsız Çocuk kitabını okumayı aşırı derecede duygusal bir deneyim olarak değerlendirebilir. Sorularınızın yanıtlarını 3 ciltten oluşan bu dizinin 2. ve 3. kitapları olan Yitik Çocuk ve Dave adında bir adamda bulacaksınız. Yazar hakkında. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin emekli bir subayı olan Dave, Just Cause, Desert Shield ve Desert Storm operasyonlarında çok önemli görevler başarmıştır. Hava kuvvetlerinde görevliyken Kaliforniya'da çocuk evi ve riskteki gençlik gibi değişik programlarda çalışmıştır. Dev başarıları nedeniyle aralarında eski başkan Ronald Reagan ve George Bush'tan aldığı özel ödüller de olmak üzere değişik ödüller almıştır. 1990 yılında Penny Golden Roll ödülünü de alan Dev, 1993 yılının Ocak ayında 10 önemli genç Amerikalı'dan biri seçilmiştir. Dev, John F. Kennedy, Richard Nixon, Anne Bancroft, Orson Welles, Elvis Presley, Walt Disney ve Nelson Rockefeller aralarında bulunduğu bir okuldan mezundur. 1994 yılının Kasım ayında çocukların istismar edilmeleri konusunda topluma farkındalık kazandırma çalışmaları nedeniyle Japonya Kobe'de dünyanın 10 önemli gencinden biri seçilen ilk Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olma onuruna erişmiştir. Dave ayrıca 1996 olimpiyatlarında insan ruhunu temsil eden olimpiyat meşalesini taşımıştır. Dave aynı zamanda 3 ciltlik dizisinin 2. kitabı olan Yitik Çocuk adlı kitabında yazarıdır. Bugünlerde serinin son cildi olan Dave adında bir adam adlı kitabı üzerine çalışmaktadır. Seyahatte ya da oğlu Stephen'ın yanında değilse Kaliforniya'nın Gurnival kentinde Reason Nehri kıyısında Chuck adlı su kaplumbağası ile birlikte sakin bir yaşam sürdürmektedir. Kitabın sonu.